Ayrım 15.
Kışkırtmak için ne gibi yani diye sordum. Anlattı. Bak Amerikan dolandırıcısı ne yapmış? Kara deriyi aka çeviren bir ilaç keşfettim demiş. Niçin? Amerika'da zenci çok. Hem de zencilerin çoğu akderili olmak istiyor. Sen bu numarayı Norveç'e götürsen sökmez. Sen Türkiye'de ne yapacaksın? Düşün bakalım. Zenci deri renginin değişmesini ister. Peki biz Türkler neyimizin değişmesini isteriz? Bu Mahmut Saim vallahi dolandırıcılığın profesörüydü. Öyle de çok şey bilirdi ki değme profesör onun bildiğini bilmezdi. Gazeteci Mahmut Saim'in sorusu üzerine düşündüm, neyimizin değişmesini istediğimizi bulamadım. O zaman Mahmut Saim, senin boyun kaç dedi, 1.61 dedim. Benimki 1.59 dedi. Sonra sordu, bu koğuşta yatan insanların boylarının ortalaması sana göre aşağı yukarı kaçtır? Şöyle bir düşündüm, 1.60 filandır dedim. Bence de öyledir dedi. Bütün cezaevindekilerin boy ortalaması da ancak olsun olsun da 1.65 filan olsun. Bir okula gitsen, bir kışlaya gitsen, boy ortalamaları 3 aşağı 5 yukarı hep budur. Bir de bir Amerikan cezaevinin bir koğuşunda ya da bir kışlasında ya da bir okulundakilerin boy ortalamalarını alsan 1.70'i 1.75'i bulur. Avrupa'da da öyle, hele kuzeyde. Demek bizim insanlarımız kısa boylu genellikle. Peki söyle bakalım, bizim insanlarımızın ne yanı daha kısa? Anlayamadığım için cevap veremedim. Bir daha sordu. Yani alt yanımız mı daha kısa yoksa belden yukarımız mı? Bana bak, kendine bak, anla. Bacaklarımız daha kısa. Öyle, bizim genellikle belden aşağımız kısadır. Peki neden bizim belden aşağımız genellikle kısadır da zencilerin de genellikle, hele Amerika'dakilerin belden aşağıları uzundur? Ben nereden bileyim zencinin bacakları neden uzun da bizimkiler kısa? Bak oğlum, Amerikan denizcilerine hiç dikkat etmedin mi? Avuç kadarcık kılıçları vardır oğlanların. Bir de bizimkilerine bak. Amerikalının, Kuzey Avrupalının bacakları leylek gibi uzun. Neden? Allah öyle yaratmış diyecektim ama Mahmut Saim'i kızdırmamak için sustum. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmamış oğlum. Hepsinin bir nedeni var. Bak, tazının bacakları inceciktir ve art bacakları ön bacaklarından uzundur. Neden? Çünkü koşucu hayvan. Beslenmesi avlanarak. Avlanmak için koşacak, atlayacak, sıçrayacak. 10.000 yıllarca koşa koşa atlaya sıçraya bacakları incelmiş, uzamış tazının. Aslana gelince aslan yiyeceği hayvanı pençeleyecek, pençeleriyle alt edecek. Pençeleriyle vuracak, devirecek. On binlerce yıllardan beri bu böyle. İşte böyle böyle aslanın avı için kullandığı ön bacakları daha uzun olmuş arka bacaklarından. Arka bacakları daha kısa ki dövüşürken çabuk devrilmesin, dengeli sağlam dursun. Aslanlara bak, ön yanı yüksek, art yanı alçak ama kalın. Kısa ve kalın olanı devirmek daha zordur, ince ve uzunu devirmekten. Şimdi anladın mı? Bir şey anlamamıştım. Sustum, o sürdürdü. Neden zenci atlama, sıçrama, koşma yarışlarında hep birinci? Çünkü bacakları ince ve uzun. Neden ince ve uzun? Çünkü on binlerce yıldan beri avını yakalamak için koşmuş, atlamış, sıçramış. Peki neden bizim bacaklarımız kısa ve kalın? Çünkü biz Türkler on binlerce yıldan beri at üstündeyiz oğlum. Ta Uzak Asya'dan, ta Orta Asya'dan beri. Hep at üstünde, göçebe, oradan oraya. İşte böyle hoca gibi sora sora öğretirdi Mahmut Saim. At üstünde günlerce durmak ne demek? Bacakların atın sağrısını kavrayıp sıkacak iyice ki at koşarken, atlar, sıçrarken üstünden düşmeyesin. Atı iyi tepikleyesin. O zaman ne olmuş? Bacaklar kalın ve kısa olmuş. Neden Türklerden iyi pehlivan çıkar? Çünkü Türkler aslan gibi. Alt yanı kısa ve sağlam ve kalın, üst yanı daha uzun. On binlerce yıl bu böyle. İşte bundan dolayı Amerikan zencisi derisi aklaşsın diye can atar. Ya Türkler? Alt yanı uzasın diye can atar. Bu anlattıklarımın dolandırıcılıkla ilişkisini hiç anlayamamıştım. Ama o açıkladı. Şimdi sen dolandırıcı olarak ne yapacaksın? Amerikalı itoğlu it ne yapmış? Zencinin gizli isteğinden yararlanmış. Peki sen ne yapacaksın? Her memleketin şartı başka oğlum. Sen de boy uzatan bir alet buldum, boy uzatan bir ilaç buldum, bacakları uzatan bir metot buldum diye ortaya çıkacaksın. Anladın mı? O zaman gör bakalım, paralar nasıl yağmur gibi, dolu gibi yağıyor. Paradan ıslanır, boğulursun. Hep gidi Mahmut Saim, tarih profesörlerine ders verir, öyle tarih bilirdi. Yalnız tarih mi? Her şeyi. Gel zaman git zaman Mahmut Saim öldü. Aradan yıllar geçmiş. Ben cezaevinden çıkmışım. Hiçbir yerde çalışacak bir iş bulamamıştım. İster istemez kötü yola gideceğim. Nasıl etsem de bir iş çevirsem diye otel odasında pis pis düşünürken, nasıl olduysa birden Mahmut Saim'in bana yıllarca önce bu söyledikleri hatırıma geldi. Hemen bir posta kutusu kiralayıp gazetelere küçük ilanlar verdim. Amerikan boy uzatma metodu. Parasız yollanacak broşürlerini 1 liralık posta pulu göndererek şu adresten isteyebilirsiniz. PK bilmem kaç sirkeci. Tıpkı ustam Mahmut Saim'in dediği gibi posta pulları yağmaya başladı. O zaman mektuplar 50 kuruşluk posta puluyla gidiyor. Basılı kağıtlarda 10 kuruşluk pulla. Ben bunlara broşür göndersem bile 10 kuruşluk posta puluyla göndereceğim ki her birinden bana 90 kuruş kalıyor. Nasıl pul yağıyor anlatamam. Şimdi pul gönderenlere birer de broşür göndermeli ki iyicene soyulsunlar. Daha ortada broşür filan da yok. Ben hemen bir broşür yazdım. Bugün de aklımda aşağı yukarı şöyle bir şeyler yazmıştım. Bir insan büyüyüp geliştikten sonra boyu daha da uzayabilir mi? Bu soruyu bugün gayet rahat bir şekilde evet diye cevaplandırabiliriz. Hangi yaşta olursanız olunuz, yaşınız 50'yi geçmemişse metodumuzu uygulayarak boyunuzu uzatabilirsiniz. Bu da asrın en sitemfık metodu olan Amerikan tabii boy uzatma ve gelişme metodu ile kabildir. Tabii gelişme ve boy uzatma sistemimiz şimdiye kadar bütün dünyada birçok sahne ve perde artistleri tarafından muvaffakiyetle tatbik edilmiştir. Uzun boylu kadınlar daima daha çok dikkatleri üzerlerine toplarlar, daha gösterişli olurlar ve istekleri kendilerine çekerler. Uzun boylu erkekler ise daima gösterişli, her zaman kadınlar tarafından aranan ve dikkatleri kendilerinde toplayan kimselerdir. Unutmayınız ki boy uzatma, tabii gelişme, Amerikan metodu uluslararası bir buluştur ve bütün dünyada sadece 8 müessese tarafından bu dersler verilmektedir. Siz de hiç vakit kaybetmeden derhal müracaat ederek bu en son teknik Amerikan boy uzatma metodunu tatbik ile bir an evvel arzu ettiğiniz 5-10 hatta 20 santim daha uzun boya erişirsiniz. New York'un Smithson Antropoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Hertlika ispat etmiştir ki insan 50 yaşına kadar büyüyebilir. Şimdiye kadar birçok memlekette metodumuzu tatbik ve tavsiye eden pek çok doktor, profesör, ortopedist ve enstitüler vardır. Şimdi senelerden beri arzu ettiğiniz Amerikan boy uzatma metodu memleketimizde de tatbik sahasına konulmuştur. Yapacağınız yegane şey en kısa yoldan harekettir. Zira zaman geçiyor ve her gün biraz daha yaşlanıyoruz ve unutmayınız ki yaşlandıkça boyunuzun uzaması imkansız değilse de daha zordur. Bu sistemi tatbik ettiğiniz müddetçe hiçbir risk altına girmeyecek ve en yakınlarınızın dahi hiçbir surette dikkatini çekmeden kısa zamanda boyunuzun uzadığına şahit olacaksınız. Daha uzun boylu, daha cazip ve aranan bir tip olabilmek için sipariş fişinizi ve iki nolu soru fişinizi doldurarak imzalayıp taahhütlü bir mektup ile ilk üç dersimizi veya bütün derslerimizi birden isteyiniz. Not: derslerimiz veya metodun tamamı taahhütlü olarak kapalı bir surette ve zarfın üzerine metodumuz hakkında hiçbir husus belirtilmeden gönderilir. Düşünmeyiniz, vakit kaybetmeyiniz, siz de daha uzun boylu, daha gösterişli olunuz. Mühim not: 1. Derslerde veya hareketlerde anlayamadığınız veya tereddütte kaldığınız noktalar varsa 500 kuruşluk posta pulu göndererek izahat isteyebilirsiniz. 2. Metodun fizik hareketlerini ve gıda rejimini metodumuzda bildirdiğimiz şekil haricine çıkmadan aynen tatbik etmeniz şarttır. Aksi halde müessesemiz mesuliyet kabul etmez. 3. İş bu sipariş fişiniz dosyamızda muhafaza edilmek üzere okunaklı doldurarak imzalayıp lütfen hemen iade ediniz. İşte böyle bir şeyler yazmıştım. Yazdıklarım bu kadar değil. Daha pek çoktu. Dikkat ederseniz bu yazımda birçok psikolojik etkiler kullanmıştım. Boyu kısa olanlar boylarını uzatmak istediklerini başkalarının öğrenmelerini istemezler. Buna çok dikkat etmiştim. Özellikle Arapça ve Fransızca kelimeler kullanmıştım. Bunlar daha etkili olur bu tür insanlar üzerinde, güven verir. Yani lügat paralamak dedikleri şey de dolandırıcılık yollarından biridir. İnsanlar anlamını bilemedikleri sözleri söyleyenlere saygı duyar, bağlanırlar. Söz arasında dinleyenlerin bilmediği sözcükler kullananlara saygı ve güven duyulur. İmamların Türkçe dua okumamalarının bir nedeni de bu olsa gerek. Bunlar hep benim düşüncelerim sanmayın. Mahmut Saim hocamızdan öğrendiklerim hep. Ben broşürleri gönderdiğim zaman ortada daha yazılmış boy uzatma dersleri falan yoktu. Daha yazmamıştım. Gelen paraları toplamaya bile yetişemiyordum. İlk 3 ders 5'er liradan 15 lira. Sonrakiler her ders 10'ar lira. Para yağıyordu, para. Tek başına bu işin altından kalkamayacağımı anlayınca bir yardımcı tutmak istedim. Cezaevi dışından kimseyi tanımıyordum ki. Sabıkalı ama az sabıkalı güvendiğim bir arkadaşı kendime yardımcı aldım. Otel odasından yönetilmiyordu artık işler. Bir yazıhane tuttum. Bir de sekreter kız aldım, işler yolunda. Yardımcı aldığım o arkadaşı paraya göz dikip bir namussuzluk etmesin diye onu gelen paranın üçte birine ortak ettim. Ama bu insanoğluna hiç güvenilmiyor. Ortak ettiğim bu alçak, evet, para bakımından bana hiçbir kazık atmadı. Ama daha kötü bir şey yaptı. Herif tam hergele çıktı. Demek paralar batmış itoğlu ite. Bizden boy uzatma metodunu isteyenlere herhalde itliğinden olacak şöyle mektuplar yazıyormuş. Ulan hayvan, devenin de boyu uzun. Uzayıp da ne bok yiyeceksin? Kırkından sonra boy uzar mı eşi ol eşek? Ben bunu masanın üstündeki mektupları karıştırırken rastlantıyla öğrendim. Postaya verilecek mektupları şöyle bir okuyayım dedim. Bir de ne okuyayım rezalet, şöyle mektuplar. Hanımefendi, boyunuzu uzatmak için en iyisi çok yüksek ökçeli iskarpin ve uzun tüylü şapkalar giyiniz. Doldurduğunuz fişinizden vücut ölçülerinizi öğrenmiş bulunuyorum. Ulan kaknem karı, o ölçülerle uzasan ne olur, uzamasan ne olur? Yahu beyefendi, sende hiç akıl yok mu be? Önce gel de bizim boylarımıza bak enayi, kelim merhemi olsa kendi başına sürer. Mektubunuzu okuyunca size acıdım. Siz yukarı doğru uzayamazsınız ama şişmanlayarak enine doğru uzayabilirsiniz. Durmadan yemek yiyerek şişiniz ki eniniz boyunuzdan daha uzasın. Ulan avanak, diyelim ki uzadın. Peki eski elbiselerini ne yapacaksın? Onlara yazık değil mi? Mektupları okuyunca deliye döndüm. Daha önce bu türlü mektuplar yazıp göndermiş ama kendi aptallıkları ortaya çıkacağından, sonra kimse boy uzatmak istediğini açıklayamadığından dolandırıldık diye şikayet eden olmamış. Olmamış ama hiç olmayacak demek değil bu. O benim ortak yaptığım alçak neden yaptı bu namussuzluğu diye çok düşündüm. Çünkü para işinde hiç dalavere yapmamıştı. İstese yapabilirdi. Bu herif neredeyse cüce denilecek kadar kısa boyluydu. Öyle sanıyordum ki kısa boyundan ötürü çok aşağılık duygusu çekiyordu. Baktım sonumuz kötü. Pılıyı pırtıyı toplayıp yazıhanemi kapattım. Sonradan kokusu çıkmasın diye de posta kutusunda bıraktığımı postaneye yazıyla bildirdim. İki jandarmanın arasında günlerce yolculuk yaparak İstanbul'a getirilirken işte bunları düşünüyordum. Sahte Atatürkçülüğümü, sahte mahkumluğumu saymazsak ki onlar suç sayılmıyordu. Benim son dolandırıcılığım işte bu boy uzatma numarasıydı. Demek paralarını dolandırdıklarımdan kimisi şikayette bulunmuştu. O şikayetler aylarca uyumuş kalmıştı masalardan birinde. Sonra sıkı yönetim ilan edilince nasılsa o şikayetler ele geçmiş olacaktı. Belki de sıkı yönetim yetkililerinden birinin akrabasıydı boyunu uzattırmak isteyen de sonradan şikayette bulunmuştu. Ama bu boy uzatma dolandırıcılığını benim yaptığımı nasıl anlamışlardı? Belki ortak olduğum o alçak polis falakası altına yatınca her şeyi açık etmişti. O uzun yolculuk sırasında hep işte bunu az ceza alabilmek, hatta cezadan kurtulabilmek için nasıl ifade vermem gerektiğini düşünüp durmuştum. Oysa İstanbul'a getirilip sıkı yönetime teslim edildikten sonra sorguya çekilince beni boy uzatma dolandırıcılığından değil, çok daha kötü bir işten tutukladıklarını anladım. Orduya asker yiyeceği olarak verilen yemeklik yağlara makine yağı karıştırmaktan. Görüyorsunuz ya, her şeyi apaçık anlatıyorum. Yaptım yaptım, yapmadım yapmadım. Boy uzatma işi doğrudan doğruya benim yaptığım bir dolandırıcılıktı. Gizlemiyorum. Ne yapayım, namusumla geçimimi sağlayamıyordum. Dolandırmak zorundaydım. Ama şu yemeklik yağı, makine yağı karıştırmak namussuzluğunda benim hiç mi hiç suçum yoktu. Hatta bundan haberim bile yoktu. İster inanın ister inanmayın. Cezaevindeyken hangi yıldı, hangi suçtandı şimdi hatırlayamıyorum. Neden cezaevinde olduğumu... Bir Rum yağ tüccarı cezaevine düşmüştü. Orta yaşa yakın bir genç adamdı. O zamanlar savaş yılları. Meni ihtikar diye bir kanun çıkarılmıştı. Kara borsacılığı, aşırı soygunculuğu önlemek için sözde. Yüksek fiyatla mal satanları, yiyeceklere katkı karıştıranları özel mahkemeler, yargılar cezalandırırdı. Bu yağcı da böyle bir işten cezaevine düşmüş, yağa başka şeyler katmaktan kısa bir hapislik cezası vardı. Benim bulunduğum koğuşa vermişlerdi. Yanımdaki yatakta yatıyordu. Böyle zenginler, tüccarlar cezaevlerine düşünce cezaevinin yolsuz takımı, hele eroinciler bayram eder. Bu yağcıyı da durmadan parasını alıp sızdırıyorlardı. Bir gece, gecenin bir zamanı neredeyse sabah olacak, bir takım seslerle, fısıltılarla uyandım. Bir delikanlı yağcıyı yatağından kaldırmış, iteleyerek koğuştan çıkarıyor. Hapishanecilikte olur olmaz karışmayacaksın. Ben de sesimi çıkarmadan yorganın altından dikizledim. Az sonra yağcı döndü ama ağlıyor. Yatağına girdi, yorganın altına kapandı. Aradan 5 dakika geçti, geçmedi. Bu kez başka biri gelip yağcıyı dürterek kaldırdı. Dışarı çıkardı. Merak edip ben de arkalarından gittim. Koridorda 2-3 kişi yağcıyı helaya aralığına sokmaya çalışıyorlar. Soktular da konuşmalarını dinlemek için helaya girip çıktım. Yağcıdan para istiyorlar. Para isteyenleri tanıyorum. Hepsi de eroinci. Ben döndükten sonra yağcı da geldi koğuşa, girdi yatağına, hıçkırarak ağlıyor. Neden ağladığını sordum, ilkin söylemek istemedi. Üsteledim, para isteyenlere üstünde para kalmadığını, sabahleyin idareden parasını alıp vereceğini söylüyor. Ama onlar dinlemiyorlarmış. Dağıta dağıta üstünde para kalmamış, içeride kumar oynanmasın, haraç alınmasın diye idare mahkumların üstünde fazla para bırakmazdı. Para isteyenler bağırması duyulmasın diye helaya soktukları yağcının yakasını açıp ensesinden aşağı bir avuç bit atıyorlarmış. O günlerde bu eroincilerde bit kaynıyordu. Daha DDT denilen böcek öldürücü ilaç da çıkmamış. Eroinciler sabahı bekleyemezlerdi çünkü kriz geçiriyorlardı. Yine gelip yağcıyı kaldıracaklarını, para vermesi için zorlayacaklarını biliyordum. Laf anlayacak halleri yoktu. Nitekim çocuk yaşta biri geldi. Kalk ulan gavur diyerek ağlayan yağcıyı yatağından kaldırdı. Çocuğa harman mısın oğlum diye sordum. Hep harmanız paşa amca, arkadaşlar kriz geçiriyor dedi. Bu eroinciler krize girdi mi anasını babasını dinlemez. Yataktan kalktım, koğuştaki satıcıyı uyandırıp 3 paket eroin aldım. Koridorda taşların üstünde krize girmiş, solucan gibi kıvranan, alınlarında terler boncuklanmış 3 delikanlıya eroin paketlerini verdim. Yağcı da o gece baskıdan kurtuldu. Bitli çamaşırlarını soyunup koridordakilere verdi. Temiz çamaşır giyindi. Sabahleyin de 3 paket eroinin parasını bana ödedi. Cezaevindeyken bana sık sık bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağını, bu iyiliğimin altında kalmayacağını söyler dururdu. Adresini vermişti. Tahliye edilince ille de kendisini görmemi istiyordu. Bu olaydan sonra birbirimize yakın olmuştuk. Sabıkalılıktan kurtulmak istediğimi anlatmıştım. O da bana bir iş bulmaya söz vermişti. Başımdan neler geçmiş geçmiş, neleri görmüştüm. Cezaevindeki arkadaşlığın cezaevinde kaldığını çok iyi bilirim. Ama ne yapayım, benimki umut dünyası. Benim gibiler ebem kuşağını görse ona sarılıp bulutlara çıkmayı umar. Cezaevinden çıktım. Gidip şu yağcıyı bir göreyim dedim. Yüz vermezse ne kaybederim ki? Gittim. Yağ kapanında, yağ iskelesinin o daracık eğri büğrü yollarından biri üstündeki yağ mağazalarından biri. İçerisi yağ fıçılarıyla, tenekeleriyle, varilleriyle dolu. Mağazanın dibinde bir camlı bölmeyle ayrılmış küçük yazıhanesi var. Orada çalışıyor. Hiç umudum yoktu ama beni görünce bir sevinsin, bir sevinsin. Bir ilgi göstersin bana. Yine eskisi gibi. Senin yaptığın o iyiliği hiçbir zaman unutamam deyip deyip beni iyice utandırıyor. Hani yaptığım da adı edilecek bir iyilik olsa neyse. Beni yemeğe götürdü. Yemekte güzel, umutlu sözlerle beni avuttu. Sana da bir iş kurarız, yağcılık yaparsın diyordu. Yağcılık bilmediğim bir iş ama benim bildiğim bir iş var mı ki? Yapamam desem sanki ne olacak? Çekingenliğimi görünce istersen dedi, bir zaman benim mağazada çalışıp işin girdisini çıktısını öğrenirsin. Meraklanma, çok kolaydır işimiz. Ben seni yalnız bırakmam, yardım ederim. Allah Allah, bu dünyada böyle iyi insanlar da mı varmış? Hiç kimseden böyle bir iyilik görmedim, sağ ol dedim. O da bana bir daha cezaevinde kendisine yaptığım o iyiliği hiç unutmayacağını tekrarladı. Lokantada bana 100 lira da verdi. O zamanın 100 lirası. Önce kendine üst baş yaparsın. Bir iki gün gez dolaş, sonra gel bana dedi. Rüya gibi bir şey bu. Hazırcıdan bir takım elbise aldım, çamaşır aldım. Bir hamama gidip güzelce yıkandım. Tellak keselerken bana sanki üstümden sabıkalılık akıp gidiyormuş gibi gelmişti. İki gün gezip dolandım. Üçüncü gün gittim yanına. Senin için uygun bir dükkan arıyorum. Buralarda boş dükkan bulmak çok zordur. Ama bulacağız nasıl olsa. O zamana kadar bizim mağazaya gel git dedi. Mağazada iki işçisi bir de hamal vardı. Ben de onlarla birlikteydim. Kendisi mağazanın dibindeki o camlı bölmede ya defterlere bir şeyler yazar ya telefonda konuşur ya birileriyle söyleşirdi. Arabalar o dar sokağa giremediğinden mağazaya getirilen ve mağazadan çıkan yağ tenekelerini hamal sırtında arabaya ya da arabadan mağazaya taşırdı. İşi öğreneyim diye gözümü dört açtım ama ortada öğrenilecek bir şey göremiyordum. Bu böyle 15 gün sürdü. Sonra yağcı benim için bir kiralık yer bulduğunu söyledi. Gittik birlikte. Bu nasıl bir iş yeri, nasıl bir dükkan? Bir mağazanın altında eğri büğrü daracık dört basamakla yerin altına iniliyor. Karanlık, rutubetli, küf kokulu, küçücük bir bodrum. Ancak bir hela kadarlık bir yer. Yaktığımız birkaç kibrit aydınlığında içerisini görebilmiştik. Böyle bir yerde nasıl alışveriş yapılacağını sordum. Burada alışveriş yapılmayacakmış. Burası salt tabela konulacak bir adres yeri olarak gösterilecekmiş. O öyle diyorsa öyledir, ben ne bileyim. Bunca yılın yağcısına da işi öğretecek değilim ya. Yağcının işlerine bakan çok becerikli bir adamı var. İşte o adam kira sözleşmesini, gereken resmi işlemlerin hepsini yaptı etti. Ben yalnızca kağıtların üstünde imzala diye gösterdikleri yerleri imzalıyorum. İşte böylece ben bir yağ tüccarı olmuştum. Bizim bodrumun tabela asılacak yeri olmadığından üst kattaki mağazanın yan duvarına bir tabela asmıştık. Hani şu kırmızı taban üzerine beyaz boyayla yazılı bilinen küçük tabelalardan. İtivat Yağ Ticarethanesi. Bu yazının altında da benim adım yazılıydı. Bodrumun demir kapısının anahtarı bendeydi. İçeride hiçbir şey olmadığından o tabelayı astıktan sonra oraya bir kez bile gitmemiştim. Ama yine de bodrumun demir kapısının koca anahtarının cebinde ağırlığını duyuşum bana o zamana kadar hiç tatmadığım bir duygu veriyor, bayağı böbürleniyordum. Günlerce yağcının mağazasında oturdum. Bir gün yağcıya ne zaman, nerede, ne iş yapacağımı sordum. Hoş o bana bol para veriyordu ama benim bir iş yaptığım yoktu. Sen dedi kendini mahalle bakkalı sanma, sen bir yağ müteahhitisin. Yılda iki yılda bir iş alırsın, bir yağ taahhüdü işi. O sana yeter de artar bile. O dediğin yağ taahhüdünü nereden alacağım? Bekle, hiç acelesi yok, ben söyleyeceğim, her yardımı yapacağım sana. Peki yağ fabrikamızda var, yağı da fabrikadan alacağız. Bir akşam. Tamam dedi, yarın eksiltmeye gireceksin. Ne eksiltmesi o? Askeriyenin yağ eksiltmesi, kapalı zarfla eksiltmeye koymuşlar işi. Benim duraksadığımı görünce birlikte gideceğiz, ben senin yanında olacağım hep dedi. Ertesi gün askeri satın alma dairesine gittik. Kalabalıktı, bizim gibi daha başka yağ tüccarları da vardı. İki büyük askeri birliğin yıllık yağ ihtiyacını eksiltme sonunda en ucuz fiyatla satacak tüccar karşılayacaktı. Artık bu kadarını anlayabilmiştim. O zamana kadar gazetelerde kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı başlıklı ilanlar okur ama bunların ne demeye geldiğini bilmezdim. Eksik olmasın, yağcı benim adıma her işi yapıyor, oradan oraya koşuyor, satın alma komisyonunun üyeleri olan veteriner binbaşıdan levazım albayına, levazım albayından hekim yüzbaşıya gidip geliyor, ben de onun ardından dolanıp duruyordum. Bir şartname vardı, yağcının elindeydi, falanca iki askerin askeri birliğin yıllık yağ ihtiyacı olan bilmem kaç ton yağın aşağıda yazılı vasfa uygun olarak yağlar şöyle şöyle olacak. Hiçbiri bildiğim şey değil. İyi ki bütün işleri yağcı yapıyor. Zaten orada yağcıyı herkes tanıyor. Binbaşısıyla, albayıyla çok rahat sendi bendi konuşuyor. Yağcı öyle iyi insan ki zarfa konulacak kağıdı da kendisi doldurdu. Bana imzalayacağım yeri gösterip imzala dedi. İmzalarken gözüme ilişti de baktım. Yağın kilosunu 210 kuruştan verecekmişiz. Allah Allah, nasıl olur, biz bu yağı aklımda kaldığına göre mağazadan toptan olarak 4,5 liraya satıyorduk. Bakkallarda filan da 6-7 liraya satılıyor. 210 kuruştan öyle mi, nasıl olacak, yanlış mı yazıldı diye sormaktan kendimi alamadım. Çok bilgiçlik etme dermiş gibi sen imzala imzala dedi. İmzalarken zarar etmeyelim de dedim. Bu sorularımla bana iyilik eden yağcıyı uyarmak istiyordum. Sen bas imzayı yahu, nene gerek dedi. Herkes eksiltme zarflarını teslim etti. Yağcı kıvanarak, bu iş senin üstünde kalacak, kimse senin kadar fiyat kıramaz dedi. Benim fiyat kırdığım filan yoktu, hepsini yağcı yapıyordu ama yine de o kadar fiyat kırmış olduğum, başkaları benim kadar fiyat kıramayacağı için bayağı koltuklarım kabarmıştı. Dediği gibi de oldu, en ucuz fiyatı ben vermiştim. İki askeri birliğin yağlarını verme işi benim üstümde kalmış. İşe başlamadan önce bir de güvencelik parası verilecekmiş. Üstlendiğimiz yağı veremezsek ya da zamanında yetiştiremezsek bu para yanacakmış. Yağcı benim yerime güvencelik diye banka mektubunu da ilgiliye verdi. İşte böylece ben yağ müteahhiti oldum. Oldum da affedersin, çok bok yedim. Ulan paşazade hayvanı, desene bana, kim kime iyilik eder bu dünyada ki elin kara borsacı yağcısı sana iyilik etsin. Ah kafa, yandım ki ah, nasıl yandım. Bizim yağcının yağ fabrikası Haliç'te sıkışık tıkışık bir yerde. Adı fabrika, fabrika demeye bin tanık ister. Yağları fabrikadan kapalı tenekeler içinde alıp o iki askeri birliğin kışlasına götürüp levazım ambarına teslim ediyorum. Siz bendeki aptallığa bakın ki o yağ fabrikası yağı nereden alıp da nasıl yağ yapıyor diye düşünmek bir günden bir güne aklıma gelmedi. Öyle ya, bu senin yağ dediğin şey başka bir şeylerden yapılır. Bu fabrika Haliç'in kokuşmuş pis sularından yağ yapmıyor ya. Kamyonlarla patates geliyor fabrikaya, kamyonlarla yağ çıkıyor fabrikadan. Biz 210 kuruştan yağ veriyoruz. Bu yağları bu fiyata alanlar hiç bakkaldan çakkaldan yağ almıyorlar mı ki? Yağın fiyatından haberleri yok. 210 kuruştan değil, 10 kuruştan versek kilosunu yine arayıp sormayacaklar. Zamanla işin iç yüzünü anladım elbet. Dışarıdan biraz yağ alıp içine patates ezmesi, ucuza alınmış iç yağı, daha da bilmem neler katıp sözde fabrikada yağ yapıyorlar. Muayene komisyonu da yağı şartlara uygundur diye alıyor. Ama belki onları muayene ettiği bu yağ değil, başka yağ. Bu bizim yağcı yağa karıştırdığı katkıyı günden güne artırıyormuş. İlk günlerde %10 katkı korken gitgide %90 katkı karıştırmaya başlamış. Eskiden yağa patates katarken sonraları patatese birazcık yağ katıyor. Yani alıştıra alıştıra. Belki sonra içine hiç yağ da koymadan patates ezmesini yağ diye verecek. Halis yağ böyle olur diye. Paraları almaya birlikte gidiyoruz. Ben basıyorum imzayı, o alıyor parayı. Parada hiç gözüm yok. Elbette o alacak. Bir şey dediğim yok çünkü bana da bol para veriyor. Doğrusu hiçbir yerde o kadar para kazanamazdım. Eğri oturup doğru konuşalım. İşleri anlamazdan gelişim, belki de elime bol para geçişinden. Bütün namussuzluğu yağcıya yüklemek doğru olmaz. Ben de gözü açılmamış sığırcık yavrusu değildim ya. Bir gün bu bizim yağcı, bana yaptığın o iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım deyip elime 3.000 lira tutuşturarak, al şu parayı, çabuk İstanbul'dan savuş bir yerlere git, ardına bile bakma ki zaman kaybetmeyesin dedi. Ne oldu ki diye sordum. Anlattı. Bizim o iki kışlaya verdiğimiz yağların içinde yağ bulunmadığı anlaşılmış. Elbet yağcı bana böyle söylememişti. Yağlar bozuk çıkmış demişti. Ortada yağ müteahhidi olarak ben görünüyordum. Yağcıya ne var ki? Siz bendeki şu aptallığa bakın ki ya benim mağazam ne olacak diye sordum. Demek o tabelayı iyice benimsemişim ki ayrılması bana zor geliyor. Yağcı bir kahkaha atıp ne mağazası sayıklıyorsun sen? İçinde tesbih böceklerinden başka ne var ki? Tabelayı, anahtarı kaldır at denize, hemen savuş git. Seni nereden arayıp da bulacaklar dedi. Namuslu herif, bana askerlere verdiğimiz yağlara makine yağı karıştırdığını söylemiyor. İnan olsun ben işte bunu bilmiyordum. Patates ezmesi neyse, iç yağı bile neyse de yahu makine yağı da katılır mı artık? Yaptığın o iyiliği yaşadıkça hiç unutmayacağım diyen o yağcı bana işte böyle bir amansız kazık atmıştı. Aradan çok zaman geçtiğinden ben bu yağcılık işini unutmuştum bile. Oysa sıkı yönetim işin ardını bırakmamış. Yakalanmam için yazılan yazı bir zaman bir masada uyuyup kalmış olacak. Sonradan nasılsa geçmiş birinin eline. Bir araştırma soruşturma derken o yağ müteahhidinin sabıkalı dolandırıcı Paşazade olduğu anlaşılınca, Paşazade'nin yakalanması için bütün illerin, ilçelerin emniyet örgütlerine telgraf çekilmiş. İşte bu beni katkılı bozuk yağ yüzünden jandarmalar İstanbul'a getirmiş. Başıma gelecekleri bilsem barı başka bir atla açardım. Ama ben artık sahtecilik yapmak istemiyordum ki. Ne diye sahte bir atla bar açıp da başımı derde sokayım derken barı kendi adımla açıp işte o zaman başımı derde sokmuştum. Günler süren yol boyunca hangi suçtan tutuklandığımı düşünürken eskiden olmuş bu yağ işi hiç aklıma gelmemiş. Son numaram olan boy uzatma işinden tutuklandığımı sanmıştım. Ve bu boy uzatma işine karşı sorguda neler söyleyeceğimi yol boyunca tasarlamış durmuştum. Emniyet müdürlüğünde yıllardan beri beni tanıdıkları için artık yüz göz olmuşuzdur polislerle. İkinci şubenin komiserlerinden biri. Ulan Paşazade, bu kadar namussuzluğu nasıl yapabildin, insanların canına nasıl kastettin deyince ben onun boy uzatma metodu diye yolladığım broşürlerdeki perhizi ve jimnastik öğütlerini soruyor sanıp, kötü bir şey yapmadım ki boyları uzasın diye perhiz yaptırdım dedim. Komiser kızdı. Ulan insanları öldürüp de mi boylarını uzatacaksın alçak? Önce kendi boyunu uzatsaydın ya, sana ne askerlerimizin boyundan bosundan. O başka bir şey söylüyor, ben başka bir şey anlıyordum. Ben asker olduklarını bilmiyordum. Yalnız perhiz yapmakla olmaz komiserim. Jimnastik de yapacaklardı ki boyları uzasın. Bir de jimnastik ha? Dayayıp adamlara makine yağını bir de jimnastik mi yaptıracaktın? Aletli jimnastik mi yoksa aletsiz mi? Demek boyları uzayacaktı. Sen önce uzan bakayım şuraya da ben sana bir güzel aletli jimnastik yaptırayım. İşin üç yüzünü ancak mahkemede öğrenmiştim. Kimyahanenin verdiği tahlil raporunda yemeklik yağ yerine patates, iç yağı, makine yağı alaşımı olduğu bildiriliyordu. Yine gazetelere düştüm. Sabıkalı dolandırıcı Paşazade kendisine müteahhit süsü vererek orduya yemeklik yağı diye tonlarca makine yağı sattı. Yağcı yiğitliğimden ele vermediğimi sanmayın. Onu ele verirdim ama bana hiçbir yararı, ona da hiçbir zararı olmayacaktı. Çünkü müteahhit olarak resmen ben görünüyordum. Yağcı olacak o alçak bana bu oyunu oynamamış olsaydı ben o doğu kentinde bir Atatürkçü olarak beyler paşalar gibi yaşayıp gidecektim. Kimse de benim bir sabıkalı sahteci olduğumu bilemeyecekti. Tek yol, Kendi ağzından Paşazade'nin geçmişini dinlerken başım dönüyordu. Tıpkı fırtınalı bir denizde çalkalanıyormuş ya da çok yüksekten düşen gür bir çağlayanı seyrediyormuş gibi oluyordum. Hiç durmadan değişen, devingen, çok renkli ama çok acılı bir yaşam. Acılı olduğu denli de gülünçlü çok kez. Bunları uyduruyorsa bir insan bu denli çok değişik olayları uydurabilir miydi? Uydurma bile umurumda değildi. Bir gün bana şöyle demişti. Önceden okuduğunuz bir romanın sonunun ikinci okuyuşunuzda başka türlü çıkmasını hiç istediğiniz oldu mu? Ya da filmde. Önceden seyretmiş olduğunuz bir filmi ikinci seyredişinizde ah bu kez sonu değişik oluverse diye içinizden geçirdiniz mi hiç? Bu nedir bilir misiniz? Bir umutsuz umut. Nasıl olsa bu değişikliğin olamayacağı bellidir. Ama yine de isterim kesin olanın değişmesini. Bende çok olmuştur. Okuduğum bir romandan yapılmış bir film ya da ikinci kez seyrettiğim bir film. Artık sonun değişme olanağı da umudu da yok. Hamlet kaç bin kez oynanmış, daha da kaç bin kez oynanacaksa sonu hep bellidir. Ama ben bu kez Ofelya çıldırmasa, Hamlet canına kıymasa diye geçiririm içimden. Tarih okurken de bu duyguya kapıldığım olur. Ne olurdu sonu değişiverse? Bir kezlik genç Osman öldürülmesi, hep dilemişimdir bunu. Ne olur o olmayacak şey oluverse de olmuş olan başka türlü olsa. Paşazade'nin yüzüne baka kalmıştım çünkü aynı isteği birkaç kez ben de duymuştum. Paşazade, size başımdan geçenleri anlatırken aynı duyguyu duyuyorum, hem de şiddetle dedi. Anlamamıştım, nasıl yani? Geçmişte yaşadığım olayların nasıl başladığı belli. Sonu da yaşanmış o olaylar artık değiştirilemez. Ama bunları size anlatırken içimden öyle bir duygu geçiyor ki sanki geçmişte yaşadığım o olayların sonu değişebilirmiş, ben sonu değiştirebilirmişim gibi. Sizin de böyle bir duyguya kapıldığınız oldu mu hiç? Doğruyu söyledim ona. Bendeki daha başka, seyrettiğim filmdeki son, yani perdedeki o hareketli resimler ya da sahnedeki oyuncular baş kaldırsınlar da bir başka türlü kendi istedikleri gibi oynayıp sonu değiştirseler. Biz de şaşalım, sürpriz olsun diye yani. Aynı duyguyu başka amaçlarla duyuyorduk. O yaşadıklarını yaşamamış olmayı başka bir biçimde, kendi dilediği biçimde yaşamış olmayı istiyordu. Müfettiş Paşa'nın elbisesini giymiş, yakalanmış, okuldan kovulmuştu. Başından geçmiş bu olayı anlatırken yaşadığı olayın sonu böyle değişecekti. Örneğin, Müfettiş Paşa'nın elbisesini giymiş, suçüstü yakalanmış, disiplin cezasına çarptırılmış ama çocukluktur denilip bağışlanarak okuldan kovulmamıştı. Yaşadığı bütün olayları anlatırken kötü sonu değiştirmek istiyordu. Bu duygusunu bu denli iştenlikle açıkladıktan sonra artık ona inanmamak olmazdı. Cezaevinden çıkmasına çok az kalmıştı. Ben ondan 2 ay sonra tahliye edilecektim. Beyler koğuşundan çoktan ayrılmıştı. Başka bir koğuştaydı. Artık ona buna acındırma mektupları yazarak giyecek yardımı istemiyordu. Bu yolla epey para biriktirmişti. Parası cezaevinden çıkıncaya dek yeterdi. Yine de arada eskiden biriktirmiş olduğu öteberiyi dandini Fikret'e sattırıyordu. Cezaevinden çıkınca ne yapacağını sormuştum. İçini çekmiş, bir süre sustuktan sonra şöyle demişti. Başka bir kimlikle ama yine kendim olarak yaşamayı isterdim olabilse. Nasıl olsa artık eski Paşazade olamam. Eski Paşazade sözüyle ne anlatmak istiyordu? Yine sanki dişi ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturarak gülümsemiş. Dünyayı avucuma alamam artık demişti. Ne yapacaktınız dünyayı avucunuza alıp da daha güzeli olamaz bundan ama daha iyisi olabilir. Artık gücüm yok, yaşlıyım. Belki çok küçük dolandırıcılıklar, rezilce işler yaparım bundan sonra. Hatta belki küçük hırsızlıklar bile. Karnımı doyurmak, kışın ısınmak yani yaşamak için. Gözlerim dolmuştu. Yine gülümsemeye çalıştı. Yağışta güneş açar gibi. Gençliğindeki serüvenlerini anlatırken söze anasına babasına para göndermek isteğiyle başlardı hep. Ama hiç gönderememişti. Yaşlılık serüvenlerini anlatırken ana babasından hiç söz etmiyordu. Ben de sormuyordum. Ana babasının öldüklerini biliyor ama kardeşlerini bilmiyordu. Belki onlar da ölmüşlerdi. Belki de artık onlara yardım umudunu yitirmişti. Hiç evlenmemişti. Nikahsız da olsa bir süre olsun bir kadınla birlikte de yaşamamıştı. Ne zaman bir yuva kurmaya kalkışsa sabıkalı olduğu ortaya çıkıp işin sonunu getiremiyordu. Askerlik de yapmamıştı. Devlette bir kuruş vergi de ödememişti. Cezaevinden çıkması yaklaştıkça geçmişini anlatmakta isteksiz görünüyordu. Ben de üstelemiyordum. Belki de anlatacağı, anlatmaya değer gördüğü başka serüveni yoktu. Ziyaret günüydü. Ziyaretçimi uğurlayıp dönmüştüm. Bahçede dandini Fikret'i gördüm. İki omuzunda da satılık eski giyecekler vardı. Sol kolunda paşazadenin battaniyesi sarkıyordu. Tanıdım battaniyeyi. Uzun tüylü, kırmızı, sarı mavi yol çizgileri kesişen pahalı bir battaniye. Bu battaniyede paşazadeye acındırma mektuplarıyla gönderilen eşyadandı. Dandini o genizden gelen frengili hım hım sesiyle çığırtkanlık yapıyordu. Benim hırsız uğursuz kardeşlerim, dolandırıcı, dızdızcı, tırnakçı, canlarım ciğerlerim, kalpazan, arakçı, kaldırımcı arkadaşlarım, zarfçı, papelci, şemsiyeci, üç kağıtçı omuzdaşlarım, gece kuşu, sahteci, yol bağcı omuzdaşlarım, kapkaççı, tavcı, söğüşçü yoldaşlarım, namlı kasa hırsızlarım, çarıkçılarım, cepçilerim, muslukçularım, babamcı oğlanlarım, sübyanlarım, sübyancılarım, ellerinde türlü bin marifet, parmaklarında türlü bin hüner gösterenlerim, dünyaya parmak ısırtan otel fareleri, kamyon fareleri, dünyaya parmak atıp sonunda kazığı kendi yiyen kardeşlerim. Dandini Fikret o gün coşmuştu. Çok kazançlı iş bulup da eroine yamulup kafayı buldu mu coşardı böyle. Ta ki bir köşede sızıp yanan cigara parmakları arasında uyuklayana dek. Neredesiniz muhabbet tellalları, cepten parayı gözden sürmeyi çekenler, karıncayı becerip de belini incitmeyenler, karda yürüyüp izini belli etmeyenler, saman altından su yürütenler. Duyduk duymadık demeyin ha, Dandini Fikret geldi ulan. Hani ya var mı böyle bir battaniye isteyen, halis İngiliz malıdır kardeşler. İngiliz kralında yalan var bende yok, paşazade ineğinin battaniyesi bu. Hani ya var mı böyle bir battaniye isteyen. Dandini sattığı şeyin kimin malı olduğunu açıklamazdı. Çünkü hiç kimse malını sattırdığının ilan edilmesini istemezdi. Oysa şimdi paşazadenin battaniyesi diye bar bar bağırıyordu. Kuşkulanıp paşazade nerede diye sordum. Dandini, ho ho paşazade uçtu gitti tahliye oldu dedi. Demek ben ziyaretçi yerindeyken o gürültü uğultu arasında okunan tahliyeciler listesini duyamamıştım. Oysa paşazadenin o gün tahliye edileceğini de biliyordum. Beni aramıştır vedalaşmak için bulamamıştır. Tahliyecileri cezaevinde hiç tutmazlar, hemen salıverirler. Üzüldüğümü gören Dandini, hiç boşuna üzülme uğurlayamadım diye. Bak görürsün daha sen buradan çıkmadan o kart inek yine döner gelir. Belki de daha kapıdan çıkar çıkmaz numarasını yapmış hemen enselenmiştir. 2 ay kadar sonra ben de tahliye edildim. Cezaevi dünyası bir başkadır, dışarıya uymaz hiç. Paşazade'nin de dediği gibi cezaevinde verilmiş sözler, arkadaşlıklar dışarı çıkılınca çabuk unutulur. Bende de öyle oldu. Cezaevinde tuttuğum notları, yazılarımı kaldırıp bir yere koymuştum çalışma odamda. Bir kez açıp bakmamıştım bile. Cezaevinden çıktıktan birkaç ay sonra Paşazade'yi Pendik'te o deniz kıyısındaki restoranda şef garson olarak görmüştüm. Eski çorabını nasıl yemek biçimine sokup oteldeki müşterisine sunuşunu bir de övünerek anlatırken midem bulanmıştı. Hem anlattığı olaydan hem Paşazade'den iğrenmiştim. Yozlaşmış birisiydi Paşazade. Böyle bir adama cezaevinde bile olsa zamanımı verdiğim için kendi kendime kızmıştım. Dışarıdayken konuşmasına bile dayanamayacağım bu adama cezaevinde günlerimi vermiş, gündüzleri bana anlattıklarını geceleri uykumdan kalarak yazmıştım. Ne diye sanki değer miydi? Özgür kişinin değer yargılarıyla tutuklu olanın değer yargıları arasındaki ayrım buydu işte. Cezaevinde dışarıdakinden başka bir dünya, o başka dünyanın da başka değer yargıları vardı. Ben böyle bir başka dünyanın değer yargılarıyla Paşazade'ye günlerimi vermiştim. Pendik kıyısındaki o restoranda rastlaşmamızda bana anlattığı o çoraptan yemek yapma olayı beni Paşazade'den büsbütün soğutmuştu. Onun anlattıklarından tuttuğum notlara bir daha göz atmayışımda belki o restorandaki konuşmamızın da etkisi vardı. Paşazade'yi unutmuştum hemen. Günün birinde bir gazetede gördüğüm bir yazı başlığı olmasa belki de Paşazade'yi hiç anımsamayacaktım. Uzun bir yazıydı. Başlığı Dolandırıcılar Kralı Paşazade. İlgilendim elbet. Gavsi Ozansoy imzalı uzun yazıyı okudum. Sonra gazeteden kestim. O gazete kesiğini arasına koymak için cezaevindeki notlarımın bulunduğu dosyayı aradım. Epey aradıktan sonra buldum. Dolandırıcılar Kralı Paşazade. Allah taksiratlarını affetsin. Üçünün de adı kötüye çıkmıştı. Ama hiç de fena adam değillerdi. Matbuat dolandırıcısı Mahmut Saim, kadın avcısı Eyüplü Halit ve Dolandırıcılar Kralı Paşazade. Bence kabahatleri isimlerinin senelerce evvel polis arşivine geçmiş olmasından ibarettir. Adamsız devirde şöhret yaptılar. Ellerine geçse bugünün basın dolandırıcıları Mahmut Saim'e bile pes dedirtirler. 10 lira abone parasını toka etmeden ellerinden kurtulamaz. Eyüplü Halit ölümünden evvel merak edip de eski hatıralarını ihya kabilinden şöyle Beyoğlu'na bir adım atsaydı, Şişli'ye doğru uzanıverseydi, birkaç salona girip çıksaydı, sosyeteye karışıverseydi, eminim ki senelerden beri kadın avcısı olarak geçinmiş olmaktan kendisi de utanırdı. Ya Paşazade, evet adı dolandırıcılar kralına çıkmıştı, onun üstüne başka sahteci yetişmemiş denilirdi. Ama bugünkülere bakınca ona sahteci demek için bin şahit ister. Her ne olursa olsun üçü de sevimli adamdı, hele bizlere yaptıkları hizmet büyüktür. En mevzusuz bir günümüzde eğlenceli bir hadiseyle karşımıza çıkıverirlerdi. Bu dünyadan göçüp gitmeleri gazetelerin zabıta sütunları için hakikaten bir kayıptır. Hele Paşazade. Onsuz zabıta muharrirliği bile biraz tatsızlaştı. Paşazade'nin niçin gazetecilere kızdığı, onları sevmediği bu yazıdan da açıkça anlaşılıyor. Bu yazının yazarı Gavsi Ozansoy yazısında bu üç ünlü sabıkalıya sevgiyle yaklaştığı halde o bile onları konusuz kaldığı günlerde gazetelerin boşluklarını dolduracak eğlenceli gereçler olarak görüyor, insan olarak görmüyor. Gazetelerin Paşazade için yalan yanlış şeyler yazmaları bundan, eğlenceli şeyler uydurarak okurun ilgisini çekmek. Paşazade'nin öldüğünü ben bu yazıdan öğrenmiştim. Paşazade'nin ölümünün beni bu denli etkileyip duygulandıracağını hiç düşünemezdim. Ne diye bu denli çok üzüldüğümü anlayamadım. Yakınlarımın ölümünde bile çok kez üzüntüm bu denli büyük olmamıştı. Paşazade hakiki bir paşazadeydi. Arif Paşa'nın oğlu. Daha doğrusu İstanbul onu senelerce bir paşanın oğlu olarak tanımıştır. Şimdi kapanmış bulunan bir haftalık mecmuada neşredilen hatıralarında ilk maceralarını şöyle anlatır. Sülün gibi delikanlıydım. Kağıthanedeki şu sultanlar sarayına girip de çıkan hanımları görür de nasıl dururdum? Yaş 18. Kırmızı fesimin püskülünü şöyle kenara atıp o civarı bir kolaçan etmeyecek kadar enayi değildim hani. Paşazade rahat durabilir mi? Eline geçen ilk kadın ve ilk servetle iktifa eder mi hiç? O insanları tanımak, aldatmak, sonra karşılarına geçip keyifle seyretmekten haz duyuyordu. Paşazade bana kendisini hiç de böyle anlatmamıştı. O hiçbir zaman suç işlemek, kimseyi dolandırmak istememişti. Ama toplum onu ille de sahteciliğe itmişti. Kadın kalbi fethetmenin, insanları kandırmanın sırrını biliyordu. Sahtecilikle de olsa hakimlikten kaymakamlığa, subaylıktan doktorluğa, mühendislikten müteahhitliğe kadar yapmadığı iş kalmamıştı. Kaymakamlığı sırasında halka kendisini o kadar sevdirmiş, halka ve kazaya o kadar büyük hizmetlerde bulunmuştu ki, başka bir kazaya tayini çıktı bahanesiyle oradan ayrılmaya kalkınca, böyle değerli bir kaymakamı başka yere gönderdiği için hükümete karşı galeyana gelen halk, kaymakamlarının nakledilmemesi için binlerce imzalı dilekçeyi ve telgrafı İçişleri Bakanlığı'na göndermiş ve bu sebeple de bakanlık o kazada bir sahte kaymakamın bulunduğunu anlamıştı. Zavallı Paşazade tevkif edilip başka suçları yüzünden İstanbul'a getirildiğinde emniyet müdürünün odasında kendisine hazır bir kaymakamlık bulmuşken niçin oradan ayrılmaya kalktığını sormuştum. Mecbur olduğunu, çünkü hakiki kaymakamın tayin emrinin geldiğini söylemişti. Hatta o tarihte gazeteler keşke bütün kaymakamlar onun gibi olsaydı. Sahteci olsalardı da bunun gibi çalışıp iş başarsalardı dediklerini bile yazmışlardı. Hey gidi Paşazade, o böyle ölecek bir adam mıydı? Ben onu bu ihtiyarlık günlerinde rahat bir tekayütlük hayatı ve emniyeti içinde yaşayacağını sanıyordum. Kim derdi ki koca Paşazade'nin ölüsü çöp iskelesinde yarı beline kadar denizde çalkalanırken bulunup da morga kaldırılacak. Bu ölüm haberini veren gazetelerden biri Paşazade'nin yarım asra yakın bir zamandan beri sabıkalı olduğunu, bu yarım yüzyılın en az yarısını hapishanelerde geçirdiğini ve 800'den çok da sabıkası bulunduğunu yazıyordu. Hakikaten de öyledir. Paşazade'nin eski hatıraları anlatmakla, sabıkaları da saymakla bitmez. Her biri başlı başına ve harikulade birer macera olan bu hatıralar zaman zaman gazete ve mecmualarda neşredilmiştir. Çok iyi hatırlıyorum, ben onu ilk tanıdığımda kendi şanına layık olmayan bir küçük suçtan yakalanmış olduğu için çok üzgündü. Gazetelere 3000 lira aylıkla kamyon şoförü aranıyor diye ilanlar vermiş, adres olarak da bir iş hanının bir katındaki olmayan bir numarayı veriyormuş. Diyelim hanın o katındaki odaların numarası 18'de bitiyorsa, Paşazade ilana filanca han falanca kat 19 numaraya müracaat diye yazıyor. Şu saatten şu saate kadar müracaat. En çok 2 saat. Paşazade bu. Koca Paşazade dolduracağı, dolandıracağı adam bile olsa sabahtan akşama kadar bekler mi hiç? Gidiyor o saatte hanın o katında bekliyor. Kapı numaralarına bakınıp aranan birini görünce avının geldiğini anlıyor. Kolay mı ayda 3.000 lira kazanmak? Koskoca kamyon teslim edilecek kendisine. Şoför 1.000 lira kaparo vermeli ki işe alınsın. Aylık 3.000 lira için kim vermez 1.000 lira kaparoyu? Böyle bir küçük işe tenezzül ettiği için çok üzgündü. Emniyet müdürlüğündeki gazeteciler odasındaydık. Öbür gazeteciler niçin bu kadar az paraya tenezzül ettiğini sormuşlardı alay ederek. Paşazade rahatlıkla anlatmıştı. O günlerde başka bir sahtecilikten polis arkasındaymış. İstanbul'dan kaçıp gitmesi gerekiyormuş. Ama aksilik bu ya, parası yokmuş. Birkaç bin lira vurup da öyle yola çıkmak için bu numarayı çevirmiş. Her gün 2-3 enayinin paralarını alıyormuş. Zaten 3 gün çalışıp çıkmış yola. O gittiği her yerde de mühendislik yapıyormuş. Taşra filayetlerine, kazalarına gidip gittiği yerde elektrik yoksa elektrik mühendisi, su yoksa su mühendisi, yol yoksa yol mühendisi, orada binalar kurulacaksa inşaat mühendisi oluyormuş. Sizi ışığa kavuşturacağım, sizi yola kavuşturacağım, işte böyle diyerek oranın zenginlerinden, tüccarlarından para topluyormuş. Kaymakamlar, valiler de destekliyor ve Paşazade'nin para toplamasına yardımcı oluyorlarmış ki bir an önce oraları elektriğe, suya, yola kavuşsun. O aksilik olmasa hiç yakalanmazmış. Şoför aranıyor diye verdiği ilan 3 günlükmüş. Ama nasıl olmuşsa o ilanın kalıbını atmamışlar. Her gün gazetede o ilan çıkıyormuş. O sırada mühendislik yapmakta olan Paşazade'nin o ilanın gazetede her gün çıkmakta olduğundan haberi bile yok. Bunca zaman ilan çıkar da gazetede hala şoför bulunmaz mı? Bu şoför aranıyor ilanı polisin dikkatini çeke dursun. Dolandırılan şoförler de polise başvuruyorlar. Kendilerine dolandırıcıların resimleri gösteriliyor. İşte böylece sahte mühendis bir kazada kaymakamın onun şerefine verdiği bir ziyafetteyken tekif ediliyor.